Ayrım 53, Çöküş, Jared Diamond, sayfa 561. Madencilik şirketleri arasındaki farklar. Şimdiye kadar metal madenciliği ile ilgili incelemelerin bu endüstrinin genel tutumunun standart hale gelmiş olduğuna dair yanlış bir izlenim verebilir. Elbette bu doğru değildir. Bazı metal madenciliği firmalarının veya ilgili endüstrilerin neden daha temiz politikalar uyguladıklarını incelemek eğitici olacaktır. Bu yüzden yarım düzine kadar vakayı kısaca ele almak istiyorum. Kömür madenciliği Anaconda Bakır firmasının Montana tesisleri, Montana Platinum ve Palladium madenleri, MMSD girişimi, Rio Tinto ve DuPont. Kömür madenciliği görünüş olarak petrol endüstrisinden ziyade metal madenciliğine benzer. Çünkü yürüttüğü faaliyetler sonucu kaçınılmaz olarak ağır çevresel etki meydana gelmektedir. Hatta kömür madenleri metal madenlerinden bile daha büyük kirlilik meydana getirmeye eğilimlidir. Çünkü yıllık olarak çıkarılan kömür miktarı nispeten çok daha fazladır. Bir başka deyişle ifade etmek gerekirse, metal madenlerinden çıkarılan tüm metallerin oluşturduğu atığın 3 katından bile fazladır. Bundan dolayı kömür madenleri genellikle daha fazla alanı tahrip etmektedir. Hatta bazen kömür yatağına kadar toprağı kazar ve dağlar kadar pisliği de nehirlere dökerler. Diğer taraftan kömür 3 metre kadar kalınlığa çıkabilen ve millerce uzanan saf kömür yataklarında bulunur. Bu yüzden de bir kömür madeninden çıkarılan ürünün atıklarına oranı 1 civarıdır. Daha önce de belirttiğimiz gibi bakır madeni için bu rakam 400, altın madeni için ise 5 milyondur. Yani saf kömürün atığa oranı bu rakamlarla kıyaslanmayacak kadar küçüktür. 1972 yılında ABD kömür madenlerinden birinde vuku bulan öldürücü Buffalo Nehri felaketi kömür endüstrisini uykudan uyandırmıştır. Tıpkı Exxon Valdez'in ve Kuzey Denizi petrol arama platformunun meydana getirdiği felaketlerin petrol endüstrisini uyandırmış olduğu gibi. Metal madenciliği genel olarak 3. Dünya'da büyük felaketler yaratırken, 1. Dünya halkının gözünün önünden çok uzaklarda olduğu için gerekli uyarıyı yapamamaktadır. Bu yüzden Buffalo Nehri olayı sayesinde uyanan ABD federal hükümeti 1970'lerde ve 1980'lerde kömür madenlerine metal madenlerine olduğundan çok daha sıkı bir yönetim uygulamaya başlamıştır ve daha disiplinli işletim planları ile mali güvence talep etmektedir. Kömür endüstrisinin hükümetin bu girişimlerine ilk yanıtı endüstri için felaketleri haber vermek olmuştur. Ancak 20 yıl sonra bu durum unutulmuş ve kömür endüstrisi kendisine dayatılan yeni düzenlemeler ile yaşamayı öğrenmiştir. Elbette bu endüstrinin her zaman dürüst ve faziletli olduğu anlamına gelmemektedir. Sadece 20 yıl önceki halinden çok daha iyi bir duruma gelmiştir o kadar. Bunun sebeplerinden bir tanesi, fakat kesinlikle hepsi değil, pek çok kömür madeninin güzel Montana dağlarında değil de pek değerli olmayan düz arazide bulunmasıdır. Dolayısıyla bu araziye restorasyon yapmak ekonomik olarak da daha kolaydır. Metal madenciliğinin tersine şimdiki kömür endüstrisi operasyonları bittikten 1 ya da 2 yıl içerisinde kömür çıkardığı alanları restore edebilir. Bir başka neden de belki kömürün, petrol gibi ama altın gibi değil, toplumumuz tarafından bir ihtiyaç olarak algılanmasıdır. Hepimiz kömür ve petrolü nasıl kullandığımızı iyi biliriz. Ancak bakırı nasıl kullandığımızı pek azımız dışında bilmeyiz. Dolayısıyla kömür endüstrisi de artan çevre masraflarını tüketicilerine aktarabilecek durumdadır. Kömür endüstrisinin bu duyarlılığının diğer bir nedeni de belirgin bir biçimde kısa ve transparan bir tedarik zincirine sahip olmasıdır. Bu tedarik zincirinde kömür ya doğrudan ya da tek bir aracı firma üzerinden elektrik üreten fabrikalara, çelik fabrikalarına ve diğer kömür tüketen işletmelere gönderilmektedir. Bu durum kömür tüketicilerinin ve genel olarak halkın satın alınan kömürü çıkaran işletmenin temiz mi yoksa kirli mi faaliyet yürüttüğünü anlamasını sağlar. Petrolün de bir tedarik zinciri vardır ve hatta coğrafi açıdan uzak mesafelerde bulunsalar bile bu zincirde bulunan şirket sayısı daha azdır. Chevron, Texaco, Exxon Mobil, Shell ve BP gibi petrol şirketleri benzini tüketicilerine petrol istasyonlarında satarlar. Bu durum Exxon Valdez felaketi yüzünden öfkeli olan tüketicilerin Exxon benzinini satan istasyonları boykot etmelerine izin verir. Oysa altın madenden çıkarılıp tüketiciye doğru yol alırken uzun bir tedarik zincirinden geçer. Herhangi bir mücevher mağazasına ulaşmadan önce rafineriler, depolar, Hindistan'daki mücevher üreticileri ve Avrupalı toptancılar da dahil olmak üzere uzun bir tedarik zincirine maruz kalır. Nikah yüzüğünüzü bir inceleyin. Altının nereden geldiğine dair en ufak bir fikriniz yoktur. Ayrıca geçen sene mi madenden çıkarıldı yoksa son 20 yıldır stoklarda mı tutuluyordu bilemezsiniz. Onu madenden hangi şirket çıkardı ve o şirketin çevre uygulamaları nasıldı yine bilemezsiniz. Bakır için ise durum daha da belirsizdir. Üstelik bu madenin bir de döküm için tasfiye fırına girmesi gerekmektedir. Ayrıca bir araba veya cep telefonu satın alırken bakır da aldığınızı fark etmezsiniz bile. İşte bu uzun tedarik zinciri bakır ve altın madenlerinin işletmesini yapan şirketlerin daha temiz faaliyet gösteren madenler oluşturmak adına daha fazla para harcama ihtiyacı duymalarına engel olur. Çevresel tahribat mirasına sahip Montana madenleri arasında temizlik masraflarını ödemek konusuna oldukça uzak olanlar arasında Anaconda Bakır Madencilik Şirketi'nin eski mülkiyeti ve BAT yer almaktadır. Anaconda büyük bir petrol şirketi olan Arco tarafından satın alınmıştır. Sonra da daha büyük olan İngiliz petrol şirketi BP tarafından yani British Petroleum tarafından satın alınmıştır. Sonuç her iki endüstri metal ve petrol arasındaki oldukça belirgin olan yaklaşım farkını daha iyi gözler önüne sermektedir. Böylece aynı tesislerde faaliyet yürütmüş farklı iş sahipleri karşımıza çıkmaktadır. Madenin arkasında bıraktığı kirliliği fark ettiklerinde Arco ve daha sonra BP sorumluluğu reddetmektense problemleri çözmenin kendi çıkarlarına daha uygun olduğuna karar vermişlerdir. Tabii ki Arco ve BP'nin yükümlü oldukları 100 milyonlarca doları büyük bir istekle ödemeye giriştiklerini söylemiyoruz. Onlar da madenin zehirli etkilerine itiraz etmek, yerli vatandaşlardan oluşan destek gruplarına lehlerinde tanıklık etmeleri için para sağlamak ve hükümet tarafından önerilen çözümler yerine daha ucuz çözümlerle durumu kurtarmak gibi pek çok strateji denemişlerdir. Ancak en sonunda büyük miktarlarda para harcamışlar ve hatta daha fazlasına bile razı olmuşlardır. Ayrıca bu firmalar Montana madenlerinin iflas ettiğini iddia edip paçayı sıyıramayacak kadar büyük kurumlardı. Dolayısıyla sorunları sürekli ertelemek yerine sonuçlandırmayı tercih etmişlerdi. Montana madencilik işletmelerinin tüm resmine bakıldığında göze çarpan iki nokta vardır. Onlar da Stillwater Madencilik Şirketi'nin sahip olduğu platinyum ve palladyum madenleridir. Söz konusu şirket yerel çevre grupları ile iyi komşuculuk anlaşması imzalayarak piyasaya girmiştir. Bu tür anlaşmalar Amerika'daki herhangi bir maden şirketi tarafından yapılabilmektedir. Şirket bu gruplara para yardımı yapmış ve bu grupların kendi maden alanına özgürce girmelerine izin vermiştir. Hatta bir çevre organizasyonu olan Trout Unlimited'ın sahip olduğu madenlerin Boulder Nehri çevresindeki alabalık popülasyonlarına bilfiil etkilerini denetlemesini talep etmiştir. Organizasyon bu talep karşısında epey şaşırmıştır. Ayrıca çevredeki örgütlerle istihdam, elektrik, okul ve şehir servisleri konularında uzun vadeli sözleşmeler yapmıştır. Tabii çevrecilerin ve yerel vatandaşların Stillwater'ın faaliyetlerine karşı çıkmamaları karşılığında. Oldukça aşikardır ki Stillwater ile çevreciler ve halk arasında yapılan bu barış anlaşmaları herkese yarar sağlamaktadır. Montana maden şirketleri içinde sadece Stillwater'ın bu sonuca ulaşması gibi şaşırtıcı bir gerçeği nasıl açıklayabiliriz? Pek çok faktör bu duruma katkıda bulunmuştur. Öncelikle Stillwater eşi benzeri olmayan değerli bir maden yatağına sahiptir. Güney Afrika'nın dışında kalan yegane önemli platinyum ve palladyum maden yatağını işletmektedir. Bu madenler daha çok otomobil ve kimyasal endüstrilerde kullanılmaktadır. Bu yatak öylesine derindir ki en az bir 100 yıl ve muhtemelen daha da fazla bir zaman tükenmeyecektir. Elbette bu durum her zamanki gibi boz ve kaç tutumundan daha uzun vadeli bir anlayışı teşvik etmektedir. Maden yer altında bulunduğundan dolayı açık ocak sistemiyle işletilen bir madenin yüzeyde yarattığı tahribattan daha az problem çıkarmaktadır. Filizleri nispeten daha düşük sülfür ihtiva eder ve bu sülfürün çoğu da ürünle birlikte çıkarılır. Dolayısıyla asit sülfür drenajı problemi en aza indirilmiştir ve çevrenin ıslah edilmesi Montana bakır ve altın madenlerinden daha ucuza gelmektedir. 1999'da şirket yeni bir CEO'yu tayin etmiştir, Bill Nettles. Nettles geleneksel madencilik geçmişi olan bir kişi değildir. Kendisi otomobil endüstrisinden gelme bir şahıstır. Maden ürünlerinin en büyük kullanıcısı bu endüstridir. Dolayısıyla madenciliğe özgü bir bakış açısı yoktur. Endüstrinin kamu ilişkileri ile ilgili problemlerini iyi anlamış, taze ve uzun süreli çözümler bulmakla ilgilenmiştir. Ayrıca ABD başkanlık seçiminin çevre taraftarı aday Al Gore tarafından ve Montana valilik seçimlerinin de ticaret karşıtı bir aday tarafından kazanılma ihtimali onları endişelendirmişti. Böylece yukarıda bahsedilen iyi komşuculuk anlaşmalarını yapmak Stillwater'a stabil bir gelecek satın alma imkanı sunmuştu. Bir başka deyişle Stillwater'ın yöneticileri bu anlaşmalar ile şirketlerinin çıkarlarını kollamak zorundaydılar. Oysa pek çok Amerikan maden şirketi kendi çıkarlarını korumak için farklı bir vizyon izlediler. Çevreyle ilgili sorumluluklarını reddettiler, hükümet düzenlemelerine karşı çıkacak lobiciler tuttular ve son çare olarak da iflaslarını ilan ettiler. 1998'de dünya çapında büyük olan bazı uluslararası maden firmalarının tepe yöneticileri yine de kendi endüstrilerinin dünya çapında faaliyetlerini sürdürebilecek sosyal lisanslarını kaybettiklerine yönelik endişe duymaya başladılar. Bunun üzerine maden mineralleri ve sürdürülebilir kalkınma projesini oluşturdular ve sürdürülebilir madencilik üzerine bir dizi çalışma başlattılar. Bu girişime direktör olarak da ünlü bir çevreciyi, Ulusal Yaban Hayatı Koruma Federasyonu'nun başkanını seçtiler. Böylece çevreci topluma dahil olmaya çalıştılar, ancak başarılı olamadılar. Ne var ki söz konusu girişim maden şirketlerine karşı duyulan tarihi mide bulantısı yüzünden kabul görmemişti. 2002 yılında yapılan çalışmalar sonucunda bir dizi uyarıyla karşılaştılar ve çoğu maden şirketi de bunları yerine getirmeyi reddettiler. Bunların içerisinde İngiliz maden devi Rio Tinto bir istisnadır. Şirket bu uyarıların bir kısmını yerine getirmek üzere harekete geçmiştir. Bu kararı hem çevresel faaliyetleri destekleyen CEO'ları hem de İngiliz hissedarlarının baskısı altında kaldığı için vermiştir. Ayrıca bu Gainesville, Panguna bakır madeninin başına gelenler de şirketin paçasını tutuşturmaya yetmiştir. Panguna bakır madeninin çevreye verdiği zarar firmaya feci şekilde pahalıya patlamıştır. Tıpkı Norveç hükümeti ile anlaşmaya varan Chevron petrol şirketi gibi Rio Tinto'da sosyal sorumluluğu olan bir endüstri lideri olarak görülmenin işe kazandırdığı avantajları öngörmüştür. Kaliforniya'daki Death Valley'de bulunan kendisine ait boraks madeni belki şimdi ABD'de faaliyet gösteren en temiz madendir. Rio Tinto temiz faaliyetleri sayesinde Tiffany & Co. tarafından tercih edildi. Tiffany & Co. mücevher mağazalarının önüne ellerinde altın madenlerinin sebep olduğu siyanür sızıntısının balıkları öldürdüğünü anlatan posterler ile gelen çevreci protestoculardan kurtulmak istiyordu. Çevresel açıdan itibar kazanabilmek adına altın tedarikçisi olarak tek bir maden firmasıyla anlaşmaya karar verdi. Gittikçe artan ünü dolayısıyla da Rio Tinto'yu seçti. Tiffany'yi harekete geçiren düşünceler daha önce Chevron Texaco'yu da harekete geçirmişti. Bu şirketler kendi markaları için iyi bir ün yaratmak, motive olmuş yüksek kapasiteli bir iş gücü elde etmek ve şirket yöneticilerinin felsefesini sürdürebilmek için böyle davranıyorlardı. Bir başka faydalı örnek de ABD kökenli DuPont firmasıdır. Bu firma boyalarda, jet motorlarında, süratli uçaklarda ve uzay araçlarında veya başka amaçlarla kullanılan titanyum ve titanyum bileşikleri satın alan dünyanın önde gelen şirketlerinden bir tanesidir. Titanyumun çoğu rutil açısından zengin olan Avustralya kumsal kumundan çıkarılmaktadır. Rutil neredeyse tamamen saf titanyum dioksit içeren bir mineraldir. DuPont maden işletmesi değil de bir üretim firması olduğundan rutili Avustralya maden firmalarından satın almaktadır. Ancak DuPont titanyum bazlı ev boyaları olmak üzere tüm ürünlerine ismini verdiğinden kendisine titanyum tedarik eden firmaların çevreye yönelik kirli uygulamalarından dolayı tüketicileri kızdırdığından kendi ürünlerinin de kötü bir ün yapmasını istememektedir. Bundan dolayı DuPont halk grupları ile işbirliği yaparak satın alma anlaşmaları ve tedarikçilerin sorumlulukları üzerine bütün ayrıntıları hesaplamış ve tüm Avustralyalı titanyum tedarikçilerini de buna uymaya mecbur etmiştir. Tiffany ve DuPont'un dahil olduğu bu iki örnek çok önemli bir noktayı göstermektedir. Bireysel tüketiciler toplu olarak petrol şirketleri üzerinde bir nüfuza sahiptirler ve kömür maden işletmelerinin üzerinde de biraz daha az da olsa nüfuza sahiptirler. Sonuçta halk yakıtını direkt olarak petrol şirketlerinden almaktadır. Elektriği de kömür yakarak enerji üreten firmalardan satın almaktadır. Dolayısıyla tüketiciler petrolün dökülmesi veya kömür maden kazası olması durumunda kimi utandıracaklarını veya boykot edeceklerini çok iyi bilirler. Maalesef tüketiciler mineral çıkaran maden firmalarından 8 adım uzaktadırlar. Dolayısıyla kirli bir maden firmasını boykot etmek hemen hemen imkansızdır. Bakırda da olduğu gibi bakır içeren ürünleri dolaysız olarak boykot etmek pek olası değildir. Çünkü tüketici satın aldığı ürünlerin hangilerinin bakır içerdiğini bilmemektedir. Ancak tüketiciler metal satın alan ve faaliyet açısından temiz ve kirli madenleri ayırt edebilecek teknik ehliyete sahip Tiffany, DuPont ve bunun gibi diğer perakendecilere baskı yapabilirler. Perakende şirketlerinin üzerindeki tüketici baskısının kereste ve deniz ürünleri endüstrilerini etkilemek isteyen tüketiciler için de verimli bir yol olmaya başladığını göreceğiz. Şimdi çevre grupları aynı taktiği metal madenciliği endüstrisine de uygulamaya başlamışlardır. Böylece metal çıkaran maden firmaları ile karşı karşıya geleceklerine, metal satın alan firmaları, metal çıkaran firmalar ile yüz yüze getirmeyi tercih etmektedirler. Hükümet düzenlemeleri veya kamu tutumu ne olursa olsun en azından kısa vadede çevrenin korunması, temizliği ve restorasyonu için gerekli olarak harcanan paralar maden firmalarına uzun vadede kesinlikle tasarruf sağlamaktadır. Peki bu masrafları kim ödemelidir? Zayıf hükümet düzenlemelerinden dolayı maden şirketlerinin geçmişte oluşturduğu pisliği halkın vergiler vasıtasıyla ödemekten başka seçeneği yoktur. Her ne kadar iflas ettiklerini yayınlamadan evvel kar paylarını almayı ihmal etmeyen direktörlerin yönettikleri bu firmaların bıraktığı pisliği temizlemek kanımıza dokunsa da bunu yapmak zorunda kalırız. Bundan sonra da kendimize şunu sormalıyız. Günümüzde ve gelecekte madencilik faaliyetlerinin oluşturduğu çevre masraflarını kim ödeyecek? Gerçek şudur ki madencilik endüstrisi ortalama olarak büyük karlar elde eden bir endüstri değildir. Dolayısıyla tüketiciler bu masrafların karşılanabilmesi için şirket karlarını hedef gösteremezler. Maden şirketlerinin temizlik yapmasını istememizin sebebi madencilik faaliyetleriyle ortaya çıkan karmaşadan halk olarak muzdarip olmamızdır. Delik deşik edilmiş toprak yüzeyleri, güvenli olmayan içme suları ve kirli hava bizi perişan eder. Kömür ve bakır madenciliğinin en temiz metotları bile pislik yaratmaktadır. Eğer kömür ve bakır kullanmak istiyorsak, metal madenciliğinde kullanılan ve kuyu kazan buldozerin veya maden filizini tasfiye eden kalhanenin masraflarını meşru gördüğümüz kadar çevre masraflarını da tanımak zorundayız. Çevre masrafları tıpkı petrol ve kömür firmalarının yaptıkları gibi metal parçalarına yansıtılmalı ve oradan da tüketicilere yansıtılmalıdır. Sadece maden firmalarından halka uzanan uzun ve şeffaf olmayan tedarik zinciri ve çoğu maden firmasının tarihlerinde sergiledikleri kötü tutumlar bu basit çözümü bugüne kadar ne var ki örtbas etmiştir. Orman kesme endüstrisi. Bahsedeceğim son iki kaynak çıkarma endüstrisi de orman kesme ve balıkçılık endüstrileridir. Bunlar petrol, metal madenciliği ve kömür endüstrilerinden iki temel şekilde farklıdırlar. Öncelikle ağaçlar ve balık kendi kendilerini üretebilen yani yenilenebilir kaynaklardır. Bundan dolayı yeniden üreyebilecekleri orandan fazla olmamak kaydıyla onları kullanırsanız elde ettiğiniz mahsul süresiz olarak devam eder. Halbuki petrol, kömür ve tüm metaller yenilenebilir kaynaklar değillerdir. Üreyemezler, filizlenemezler ve petrol damlalarını ya da kömür külçelerini bebek halinde doğurmak için çiftleşmezler. Onları yavaş bir şekilde pompalasanız veya az miktarda çıkarsanız bile bu onları yeniden üremelerini ve alanın petrol, metal veya kömür rezervlerini sabit seviyelerde tutmasını sağlamaz. Daha açık söylemek gerekirse petrol ve kömür milyonlarca yıllık jeolojik zaman geçtikten sonra oluşur. Ancak bu meblağ bizim kaynak pompalama veya yerden çıkarma oranlarımızı dengelemek için elbette çok yavaştır. İkinci olarak orman kesme ve balıkçılık endüstrilerinde tükettiğiniz kaynaklar, yani ağaçlar ve balıklar, çevrenin değerli birer parçalarıdır. Dolayısıyla orman kesiminin ve balıkçılığın adı bile neredeyse çevreye hasar vermektedir. Ancak petrol, metaller ve kömür ekosistem içerisinde küçük roller paylaşırlar veya hiç rolleri yoktur. Bunların sık kullanımı epey hasara yol açsa da eğer ekosisteme zarar vermeden onları çıkarmanın bir yolunu bulabilirseniz ekolojik açıdan değerli hiçbir şeyi yerinden oynatmamış olursunuz. Öncelikle orman kesiminden bahsedeceğim, sonra da ve daha kısa olarak balık endüstrisine geleceğim. İnsanlar için ormanlar çok büyük bir değeri temsil ederler ve dolayısıyla kesimleri de bu değerin risk edilmesi anlamına gelir. Son derece açıktır ki onlar arasında yakacak odun, ofis kağıtları, gazeteler, kitaplar, tuvalet kağıtları, inşaat için kereste, kontrplak ve mobilya yapımı için ahşabın da bulunduğu kereste ürünlerimizin başlıca kaynaklarıdır. Dünya nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturan 3. dünya ülkeleri insanları için ise bunlar doğal halatlar, çatı yapımında kullanılan malzemeler, yemek için avlanılan kuşlar ve diğer hayvanlar, meyveler, fındık ve ceviz gibi sert kabuklu yemişler ve diğer yenilir bitkiler ve bitkilerden elde edilen ilaçlar gibi kereste olmayan ürünlerin de başlıca kaynaklarıdır. Birinci dünya ülkeleri için ormanlar popüler dinlence mekanlarını da oluştururlar. Ormanlar karbon, monoksit ve diğer hava kirliliğine sebep olan maddeleri uzaklaştıran dünyanın en önemli hava filtresi vazifesini görmektedir. Ormanlar ve üzerinde bulundukları topraklar önemli bir karbon havuzudur. Ormandan yoksun olmak karbon havuzunu azaltacağından global ısınmanın ardındaki önemli bir itici güçtür. Ağaçlardan terleme yolu ile çıkan su atmosfere karışır. Böylece ormansızlık yağmurların azalmasına ve çölleşmenin de artmasına yol açacaktır. Ağaçlar suyu toprakta tutarak toprağın nemli kalmasını da sağlarlar. Ayrıca toprak kaymalarına, erozyona ve tortuların akarsulara boşalmasına engel olarak toprak yüzeyini korurlar. Bazı ormanlar, özellikle bazı tropikal yağmur ormanları, ekosistemin besinlerinin büyük bir kısmını ellerinde tutarlar. Bu yüzden ağaç kesmek ve kesilmiş gövdeleri o alandan uzaklaştırmak, temizlenmiş olan alanı aslında kısırlaştırmak demektir. Ayrıca ormanlar diğer canlılar için de bir doğal yaşam barınağı oluşturmaktadır. Örneğin tropikal ormanlar kara yüzeyinin %6'sını kaplamalarına rağmen dünyanın %50 ile %80 arasındaki karada yaşayan bitki ve hayvan türlerini içlerinde barındırırlar. Ormanların sahip olduğu bu değerleri bilen ormancılar, ağaç kesmenin potansiyel olarak negatif çevre etkilerini en aza indirgeyen yollar geliştirmişlerdir. Bu yollardan biri tüm ormanı kesmektense kullanım açısından değerli ağaç türlerini aralarından seçerek tek tek kesmek ve geri kalan ormana dokunmayarak sürdürülebilir bir oranda kesim yapmaktır. Böylece kesilen ağaçların oranı ile yeniden büyüyen ağaçların oranı eşitlenir. Bir başka yol ise ormanın küçük bir bölümünü kesmektir. Böylece kesilmiş olan alan tohum üreten ağaçlarla çevrili kalacağı için yeniden yeşerecektir. Bunun yanı sıra tek tek ağaç dikmek de faydalıdır. Ayrıca ağaçlar kamyonlar ile taşımak için çevreye hasar verecek erişim yolları inşa etmek yerine olgunlaşıp yeteri kadar değerli hale gelince dayanıklı dipterokarp ormanları ve bir çeşit çam ağacı olan araucaria ormanlarında olduğu gibi onları helikopter ile ortadan kaldırmak daha iyidir. Koşullara bağlı olarak bu çevresel tedbirler orman kesme şirketinin para kaybetmesine yol açacağı gibi para kazanmasına da yol açabilir. Şimdi size iki örnek vererek bu zıt sonuçları anlatacağım. Arkadaşım Aloysios'un tecrübeleri ve Orman Koruma Konseyi'nin faaliyetleri. Aloysios aslında gerçek ismi değil, onu ben uydurdum. Birazdan neden olduğunu anlayacaksınız. Kendisi benim saha ziyaretleri yaptığım Asya Pasifik ülkelerinden birinin vatandaşıdır. Onunla 6 yıl önce tanıştığım zaman ilk izlenimim ofisindeki en dışa dönük, çalışkan, mutlu, esprili, kendinden emin, akıllı bir kişi olduğuydu. İsyan çıkaran bir grup işçiyi tek başına son derece cesur bir biçimde ikna etmiş ve yatıştırmıştı. Kamp çalışmaları esnasında geceleri iki kamp arasındaki dik yamacı koşarak kat etmiş, evet tam anlamıyla koşmuş ve her iki taraf arasındaki tüm işleri koordine etmişti. Müteakip projelerde beraber çalıştığımız için birbirimizi sık sık görmeye başladık. Aradan 2 sene geçtikten sonra ben onun ülkesine döndüm. Daha sonra Aloysius'la yeniden karşılaştığımda ise bir şeylerin değiştiği oldukça belli oluyordu. Aloysius artık gergin bir biçimde konuşuyor ve sanki korkuyormuş gibi sürekli etrafını kolluyordu. Bu durum beni şaşırtmıştı. Çünkü sohbet ettiğimiz yer ulusal sermaye binasında konferans vermekte olduğum bir auditorium idi. Katılımcıların çoğu hükümette görevli bakanlardı ve ben ortada en ufak bir tehlike göremiyordum. Sonra geçmişi anarak işçi isyanını, dağ kamplarını ve yaptığı şakaları konuştuk. Kendisine o günden beri nasıl olduğunu sordum. İşte o zaman aşağıdaki hikaye ortaya çıkıverdi. 53. ayrımın sonu. Sayfa 570.